Yeni Devletin Bir Asrı. Cumhuriyetin ilanı üzerinden neredeyse 100 yıl geçti. Dünya tarihine Türk Kurtuluş Savaşı olarak geçen kutlu mücadelemiz ve onu izleyen kuruluş yılları bir bölümüyle ya da bütünüyle pek çok yazıda, kitapta ele alındı. Tarihimizin bu olağanüstü döneminden ders alınması, belleklere kazınması, devrimlerin yaşatılıp sürdürülmesi için sürekli olarak neşredildi. Devletse hikayesine yenilerini katarak bir asrı devirdi. Muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkma hedefini ise bizlere miras bıraktı. Bu yıl dönümü sadece yeni devletimizin ikinci asrının başlangıcını ifade eden bir takvim değişikliği olmanın ötesinde anlamlara sahip. Bu bağlamda bizler de bu programda devletimizin bir asırlık öyküsünü kilometre taşlarının izinden giderek sizlere aktarmayı ve ikinci asra ışık tutmayı amaçlıyoruz. Geçtiğimiz iki programda Türk Tarih Kurumu'nun kuruluş amacını, Cumhuriyet devrimleri içindeki yerini, Türk tarih tezini ve Türk Tarih Kurumu'nun Türk tarihçiliğine katkılarını değerlendirmeye çalışmıştık. Programımızın bu bölümünde ise Osmanlı'nın yıkıntılarından yükselerek inşa ettiğimiz Cumhuriyetimizin savaş yıllarındaki iktisadi durumunu siz kıymetli dinleyenlerimiz için değerlendirmeye çalışacağız. İktisat tarihçisi ve yazar Doktor Serdar Şahinkaya yolculuğumuzda değerli görüşleriyle bize eşlik edecek. 20. yüzyılın ilk yarısında gerçekleştirilen Türk devrimi, her şeyden önce geri kalmış bir milletin topyekun kalkındırılması olayıdır. Çok kısa süre içinde gerçekleştirilen politik, askeri, sosyal, kültürel ve ekonomik başarılar ve ortaya çıkarılan hukuk devleti, bazı yazarlarca Türk mucizesi olarak nitelenir. Tabii bu mucizeye ekonomi alanında atılan adımlar da eşlik eder. İktisadi bağımsızlık, tam bağımsızlığın önemli, belki de en önemli ayağını oluşturur. Yakın tarihimize baktığımız zamansa bu gerçekliğin önemi çok daha net anlaşılır. Cumhuriyetimizin 100 yıllık hikayesinin arifesinde karşımıza çıkan fotoğrafsa, Cumhuriyet devrimlerinin iktisadi ayağını anlamamızı kolaylaştırır. Aslında milli bir ekonomi yaratma gayesi 1908 devrimi sonrasında da mevcuttur. Fakat Osmanlı'nın yarı sömürge niteliği, dış borçlanmalar, duyun-u umumiye, sürekli imtiyazlar arayarak ülkeye giren yabancı sermaye yatırımları, giderek ağırlaşan ve yaygınlaşan kapitülasyonlar zinciri ve o dönemde yaşanan savaşlar bu gayenin gerçekleşmesini imkansız hale getirir. 1908 devrimini gerçekleştirenler ve artık kurtuluş mücadelesine hazırlanan nesiller, destansı bir mücadelenin şafağında iktisadi yoksunluklar içindedir. Bu kutlu neslin başlattığı kurtuluş savaşıyla birlikte mukadderatını bizzat eline alması bu bağlamda hiç de kolay olmaz. Bunun için Türk milletinin devraldığı imparatorluk bakiyesinin ne olduğunu iktisadi manada ortaya koymak gerekir. Türk mucizesi 19 Mayıs 1919'la başlar. Fakat Shakespeare'in deyimini de unutmamak lazımdır. Bütün dünler yarınları aydınlatan fenerlerdir. Peki yeni Türk devletinin dünü iktisadi anlamda bize ne anlatmaktadır?
Samsun'a çıkışı takiben 22 Haziran 1919'daki Amasya Genelgesi'ni, 23 Temmuz 7 Ağustos 1919'daki Erzurum Kongresi'ni, 4 Eylül 11 Eylül 1919'daki Sivas Kongresi'ni hatırlamak zorundayız. Erzurum Kongresi'nde alınan kararlar 1923'te kurulacak Türkiye Cumhuriyeti'nin yapı, yani taşıyıcı kolonlarını, iktisadi ve siyasi olarak taşıyıcı kolonlarını oluşturuyordu. Sivas Kongresi dönemini de Bir gazete manşetiyle özetlesek, kongrede çıkan manda ve himaye kabul edilemez meselesi en önemli başlıklardan birini taşır. İktisadi bağımsızlık, mali bağımsızlık, tam bağımsızlık meselesini yakından gözlemek için Mustafa Kemal Paşa'nın reis paşa sıfatıyla Büyük Millet Meclisi'ni açarken yaptığı konuşmalara bakmak ve oradan yol haritasını çizmek bana göre önemlidir. Neden? Bu Amasya Genelgesi Erzurum Sivas Kongrelerine müteakip Aralık 1919'da Ankaralı seymenlerle buluşan Mustafa Kemal ve kadroları daha sonra çok kısa bir sürede Aralık'tan sonra geçen 4-5 ayda 23 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni kuracaklar Ankara'da. Yani Bozkır'ın ortasında yeni bir bağımsızlık ateşi, çoban ateşi yakmak üzere. Şimdi bu Büyük Millet Meclisi kurulduktan sonra bilindiği üzere Mustafa Kemal Paşa, Reis Paşa diye anılmaya başlıyor. Çünkü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin başkanlık koltuğunda oturan şahıs Mustafa Kemal Paşa. O dönemin matbuatına da baktığımızda Mustafa Kemal, çünkü daha Atatürk soyadını almamış, 1934'de gelince Atatürk soyadını alacak. Mustafa Kemal Paşa ve sıklıkla Reis Paşa diye tanımlanıyor. Reis Paşa'nın Büyük Millet Meclisi'ni açarken yaptığı 1920, 21 ve özellikle 22 konuşmalarında durumun hem siyasi, uluslararası ilişkiler anlamında siyasi çerçevesi, ama bizim konuşmaya gayret ettiğimiz iktisadi meseleler açısından da esas olarak Mustafa Kemal Paşa'nın temel vurgusu özünde mali bağımsızlığın yattığı tam bağımsızlık. Ama mutlaka özünde mali bağımsızlık yatacak. Çünkü daha sonra Lozan'da o işlerin üstesinden geleceğiz hep birlikte. Yani gönderdiğimiz heyetle 24 Temmuz 1923'te adli idare ve mali kapitülasyonlar kalkacak, ama Mustafa Kemal Paşa ve kadroları, arkadaşları, yani o dönemde mecliste olan birinci grup meclis, Osmanlı İmparatorluğu'nun İngiliz liberalizmi tarafından nasıl tutsak edildiğini bizzat içinde yaşayarak görmüş insanlar. Dolayısıyla da öyle hamasetin ötesinde bir fikirleri var yaşanmışlıklardan süzülen. İkinci mesele bu özünde mali bağımsızlığın yattığı tam bağımsızlık meselesi. Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarının gerek askeri idadide, yani asker lisede, gerekse de harbiyede okudukları dersler arasında 1908'deki iddiatçıların milli kanadını oluşturan korumacı iktisat fikirleri yatıyor. Özellikle Frederick List'in risaleleri, yani makaleleri o dönemde Harbiye'de resmi ders programı içinde okutuluyor. O nedenle 1908'de Harbiye'den yetişen kişiler ve başta Mustafa Kemal Paşa milli iktisat, korumacı iktisatla ilgili ciddi fikirleri var, tartışıyorlar ve Türkiye'nin de kurtarıcı olduğu düşündükleri yol haritasına temel kilometre taşı olarak bu fikirleri serpiştiriyorlar. Şimdi meclis açıldıktan sonra Barrington Moore diye bir siyaset bilimcinin Demokrasi ve Totaliter Diktatörlüklerin Kökeni diye müthiş bir kitabı vardır. O kitaptan da biliyoruz ve gözlemlerimiz bize gösteriyor ki ulusal kurtuluş mücadelesini vermiş, ama bu mücadeleyi Büyük Millet Meclisi, yani meclise danışarak yapmış tek ülke Türkiye Cumhuriyeti Devleti. Meclisle, savaşı meclisle yöneten bir ülke. Öyle bir mirasımız var bizim. Baktığımız zaman milli mücadele oluşacak, milli mücadeleye girişecek ve bu mücadele 3,5 yıl sürecek. Kuvayi Milliye, yani düzenli ordu kurmanın yolları aranırken 5 Ağustos 1921'de Büyük Millet Meclisi'nde biraz tartışmalı da olsa başkomutanlık yasası kabul ediliyor. Ne zaman? 5 Ağustos 1921'de ve Mustafa Kemal Paşa başkomutan olarak hem meclis başkanı hem başkomutan olarak tayin ediliyor. Bu başkomutanlık yasasından 2 tam gün sonra 7 ve 8 Ağustos 1921'de 10 ayrı konuda tekalifi milliye emirleri yani ulusal yükümlülük emirleri yayınlanıyor. Ve Kurtuluş Savaşı'nın kuzey komşu Sovyetler Birliği'nden gelen maddi yardımların yanında bu toprakların çocukları Büyük Millet Meclisi tarafından çıkartılmış olan bu 10 maddelik tekalifi milliye emirleriyle birlikte Kurtuluş Savaşı'nın maddi kaynaklarını bir anlamda oluşturmuş oluyor. Nedir bu maddeler? Bir kere her ilçede kaymakamın başkanlığında mal müdürü ve ilçenin en büyük askeri amiri ile belediye ve ticaret odaları bir koordinasyon merkezi kuruyorlar muhtarlarla beraber. İkincisi, kentler, kasabalar ve köylerde her ev birer kat çamaşır, külot, fanile veya benzeri iç giyim, birer çorap, birer çift çarık hazırlayacak ve belli süre içinde komisyona teslim edecek. Şimdi bu bugünün uygulamalarından çok farklı uygulama. O dönemin komisyonları bunları tutanaklar halinde teslim alıyor bu malları ve kurtuluştan sonra bu malların teslim eden yurttaşlara geri ödeneceğine dair hüküm altına alıyorlar ve geri de ödüyorlar. Üçüncü husus, Türk tüccar ve halkın elinde bulunan çamaşırlık bez, Amerikan patiskası, yıkanmış veya yıkanmamış yün ve tiftikle erkek elbisesi yapımına yönelik her türlü malzemeyi tekalifi milliye komisyonlarına teslim edileceği karar altına alınıyor. Dördüncü, tüccar ve halkın elinde bulunan mevcut buğday, un, saman, arpa, kuru fasulye, bulgur, nohut, mercimek, koyun, keçi, kasaplık, sığır, şeker, gaz yağı, pirinç, sabun, tereyağı, zeytinyağı, tuz, çay ve mum stoklarının %40'ına ordu adına el koyuyorlar. Böylelikle devam ediyor. Demirciler, marangozlar, dökümcüler, tesviyeciler, saraç ve araba yapan esnaf ile imalathaneler de tespit edilerek bunların üretim, onarım ve yapım kapasiteleri Kurtuluş Savaşı'nın emrine veriliyor. Bu tekalifi milliye emirleri işin maddi boyutuna destek olmasının yanında şunu söyleyebiliriz. Bu toprakları yeniden yurt yapmak üzere bütün yurttaşların her toplumsal kesimden, her sosyal sınıftan, her yaştan insanların bir araya gelerek ulusal kurtuluş mücadelesine yani milli mücadeleye destek olmak üzere bütün lojistik zincirlerini de kendi içlerinden kurarak ki bunun bence bana göre en iyi lirik anlatımı Nazım Hikmet'in Kuvayi Milliye Destanı'dır. Yani eğer biz milli mücadeleyi topyekun bir özet olarak okumak istiyorsak tarih kitaplarındaki bilgiler yanında Nazım'ın mutlaka Kuvayi Milliye Destanı'nı o uzun 10 bölümden oluşan destanı okumalıyız.
Ulusal sanayinin olmadığı bir ülke düşünün. Tamamen azınlıkların ya da yabancıların elinde sınırlı sanayi faaliyetlerinin yürütüldüğü bir ülke. Devletin denetiminde olmayan bir ticari hayat ve yok denebilecek düzeyde bir ihracat. Aşırı dış borçlanma sonucu devletin gelir kaynaklarına yabancıların el koyduğu, yaşamın neredeyse tüm alanlarının yabancıların denetimi altına girdiği, siyasal, ekonomik ve sosyal tüm faktörlerin olumsuzluğu, yetmezmiş gibi kaybedilen bir cihan harbi ve yaşanan işgaller. Kurtuluş için bir ışık arayan Türk milletinin 1919 öncesi manzarasıdır bu. Ne kadar vahim değil mi? O yıllarda ülke ekonomisinin temeli olan tarım yıkım noktasındadır. Tarımsal araçlar ve uygulanan üretim yöntemleri zaten çağın çok gerisindedir. Buna yıllarca süren savaşlardan dolayı üretici nüfusun ve tarımsal hayvanların ordu emrine alınması da eklendiğinde durumun vahameti artar. Üstüne üstlük tarımsal verimliliğin yüksek olduğu, ihracata yönelik üretimin de yapılabildiği Marmara, Ege ve Akdeniz bölgeleri de işgal altındadır. Çağdaş ulaşım araçlarının olmaması, olsa dahi bu araçların kullanacağı doğru düzgün yolların olmaması, demir yollarının ve limanların yabancıların kontrolünde olması da bir başka vakıadır. Görüldüğü üzere halk ve meclis oldukça zor bir durumdadır. Dışarıdan yardım alma olanağı da oldukça sınırlıdır. Çünkü bu yardımlar karşılığında imtiyazlar istenme olasılığı vardır. Büyük Millet Meclisi 1920'de açıldığında ekonomik ortam aşağı yukarı bu şekildeydi. Bu kötü ekonomik ortam içinde sınırlı kaynaklarla bir bağımsızlık savaşı verilmek zorundaydı. Büyük Millet Meclisi 1920'de açıldığında ekonomik ortam aşağı yukarı bu şekildedir. Bu kötü ekonomik ortam içinde sınırlı kaynaklarla bir bağımsızlık savaşı verilmek zorundadır. Nitekim Büyük Millet Meclisi'nin açılışından ilk bütçe kanununun onaylandığı 28 Şubat 1921 tarihine kadar geçen sürede çıkarılan kanunların yaklaşık %60'ı mali konulara ilişkin olur.
Milli mücadele 9 Eylül 1922'de yoksulların zaferiyle sonuçlanmıştır. Bu kavram çiftini bilinçli olarak kullanıyorum. Yoksulların zaferi. Bu kavramın ilk kullandığı kişi Kurtuluş Savaşı'nın Maddi Kaynakları kitabının yazarı, kıymetli mülkiyeli büyüğümüz Abdülhakim Müderrisoğlu'dur. Onu da saygıyla ve minnetle anmamız lazım. Çünkü bize özellikle milli mücadelenin maddi ve manevi boyutlarını fotoğraflarıyla birlikte anlatan çok zengin bir şey bırakmıştır, miras bırakmıştır. Konuştuğumuz süreç, anlatmaya gayret ettiğim sürecin bu topraklara yansıyan kısmına baktığımızda aslında ateşle barutun dans ettiği, işgaller ve isyanlarla boğuşulan müthiş bir coğrafya. Bu coğrafya öyle bir coğrafya ki emperyalist çıkarların çatıştığı bir coğrafya. Bu coğrafyada, bu kanlı coğrafyadan bir ulus devlet 1923 ile birlikte çıkacak ve 1923'e doğru giden süreçte tabi önce İktisat Kongresi yapılacak. Ama İktisat Kongresi yapılmadan önce Osmanlı İmparatorluğu'nun yarı sömürge bakiye kalıntısına böyle pehlivan tefrikası gibi çok sözel cümlelerden ziyade elimizde tarihsel veri anlamında olan Osmanlı İmparatorluğu'nun 1913 ve 15 yıllarında yaptığı Osmanlı sanayi istatistikleri var. 1913 ve 15 yıllarında yapılan Osmanlı sanayi istatistikleri 1917'de birleştirilerek kitap halinde basılmış. Mektebi Mülkiye'nin, yani benim de mezun olduğum ve 24 yıl hocalık yaptığım Mülkiye Mektebi'nde 1968'de bir dönem bakanlık da yapan, Dışişleri Bakanlığı da yapan Profesör Doktor Gündüz Ökçün Hocamız tarafından Osmanlı Sanayi İstatistikleri'nin Türkçe, bizim anlayacağımız alfabeyle yayınlanmış kitabı da mevcut. Oradan öğreniyoruz. O istatistiklere, yani 1913 ve 15'te yapılıp 17'de kitap haline getirilen Osmanlı sanayi istatistiklerine bakıldığımızda bu koca coğrafyada sanayi adına tadat edilmiş sayılmış sadece ve sadece 282 tane işletme var. Bunların içinde gazozhaneler, buzhaneler, kireçhaneler, işte efendim debbahaneler var. Yani şunu söyleyebiliriz, Osmanlı İmparatorluğu 17. yüzyılın sonunda İngiltere'den kalkan birinci sanayi devrimi trenine binememiş. Ki o tren, İngiliz sanayi devrimi treni, kıta Avrupa'sını, oradan Uzak Asya'yı, onun üzerinden Atlantik'e atlayarak Amerika kıtasına etkilemiş. Bu birinci sanayi devrimi trenini teorik olarak yakalayamayanlar için yabancılar, late comer, geç gelenler, ya da hatta ileriye götürüp late late kamir, çok geç kalanlar olarak adlandırılıyor. Osmanlı İmparatorluğu birinci sanayi devriminin, yani İngiliz birinci sanayi devriminin sonuçlarını ıskaladığı için yatırımcılığı dahi öğrenemeden tarihin arşivinin ilgili yerinde yerlerini almış. Dolayısıyla da Osmanlı İmparatorluğunu değerlendirirken bu birinci 13 ve 15'te yapılıp 17'de basılan sanayi istatistiklerinin ayrıntıları önemli. Ama bu program dahilinde çok rakamsal ayrıntıya boğmadan sonuçta iki çizgi çekip bir toparlama yapacak olursak, Osmanlı İmparatorluğu ekonomisi tipik bir sanayi altyapısından ciddi bir biçimde uzak, ipek böcekçiliği, dericilik, kumaş, o da ipekçilik üzerinden elde edilen kumaş ki 1838 Türk-İngiliz Ticaret Sözleşmesi ile birlikte bu ipekçilik de çok büyük yara almıştır. Mesela ipekçiliğin önemli merkezlerinden birisi olan Bursa'da neredeyse bu Türk-İngiliz Ticaret Sözleşmesi'nden sonra hemen hemen tek tezgah bile bırakmadılar, yer altına indi. Şimdi böyle geri bir ekonomi, çağının oldukça gerisinde ekonomik olarak. Çünkü neden biliyor musunuz? Şunu da söylemeden geçmemek lazım. Osmanlı İmparatorluğu 600 yıl boyunca, ki özellikle de 1500'lerden sonra, yani Kanuni'yi takip eden sürece hep fetih ve fütühatla uğraşmış. Yani Fatih ile birlikte başlamış olabilir İstanbul'un fethiyle beraber, ama Kanuni döneminde, Yavuz Sultan Selim döneminde çok ciddi uzak coğrafyalara bu toprakların unsuru aslisi dediğimiz esas nüfusu asker etmişiz. Hani çok sık kullandığımız, bugün de her Türk asker doğar kavramının kökenlerinin orada yattığını değerlendirmek mümkün. Üretici faaliyetleri gayrimüslim namtebaaya bırakarak Türkler esas olarak askerlik hizmetinde o cepheden o cepheye, o cepheden o cepheye koşturmuşlar ve biraz önce değindiğim gibi bu toprakların çocukları 4 milyon kardeşini, yurttaşını bu seferlerde ne yazık ki kaybetmiştir.
İktisat tarihçisi ve yazar Doktor Serdar Şahinkaya'ya değerli görüşleriyle bize eşlik ettiği için teşekkür ediyoruz. Haftaya kendisiyle Cumhuriyetimizin iktisadi öyküsünü konuşmaya devam edeceğiz. Program yapımcısı İbrahim Şahin, ses kayıtta Semahat Şallı, mikrofonda ben Zafer Elgin. Haftaya aynı gün ve saatte görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
Yeni Devlet'in bir asrı.